Ayrım 20. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 276. Yine Profesör Doktor Feridun Yenisey 7 Şubat 1995 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesine yazdığı Mafyayı Önleme Yasasının Önemi başlıklı makalesinde konunun bir başka yönüne ışık tutuyor. İtalya'da yeni bir ceza muhakemesi kanunu hazırlandı. Bu kanun halen Amerika'da uygulanmakta olan taraf muhakemesi sistemini Avrupa'ya taşıdı. Ancak yapılan bu değişiklik bütün iyi niyetlere rağmen başarı sağlamadı. Özellikle örgütlü suçluluk alanında büyük oranda artış oldu. Bunun üzerine 1991 yılında çıkarılan bir dizi yasa ile savcı ve polisin yetkileri genişletildi. Yeni bilimsel metotların suç izi araştırılmasında uygulanması kabul edildi. Bilgisayarın suç izi bulunmasında kullanılması büyük başarı sağladı. Mesela vergi kayıtları veya kişisel bilgiler içeren veriler sorgulanarak şüphelilere ulaşmak mümkün oldu. Gizli ajan kullanılması, telefonları yanı sıra evde yapılan konuşmaların uzaktan teknik aletlerle dinlenmesi yasallaşınca örgütler ard arda su yüzüne çıkarıldı. Temiz eller operasyonunun bir tek kişinin başarısı değil, sistemde yapılan değişikliğin bir sonucu olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Gizli dinleme konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilginç bir kararına değinmek istiyorum. Olayda ikisi hakim olan 5 hukukçu komisyona başvurarak telefonlarının dinlendiği ve yazışmalarının açıldığından yakınmışlardır. Konuya ilişkin G10 tabir edilen Alman mevzuatı bazı şartlar altında ilgililere haber vermeden muhaberatın gizlice izlenmesine imkan sağlamaktadır. Buna karşı yargı yoluna başvuru da mümkün değildir. Şikayetçiler söz konusu Alman kanununun sözleşmenin özel hayatın gizliliğine ilişkin 8. ve hak arama özgürlüğüne ilişkin 6. maddelerine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. Mahkemeye göre, polis devletlerinde olduğu gibi vatandaşların gizlice izlenmesi ancak demokratik kurumların korunması açısından zaruri olan hallerde hoş görülebilir. Demokratik toplumlar günümüzde çok sofistike bir casusluk ve terörizm tehlikesi altındadır. Dolayısıyla devlet bu gibi tehlikelere etkin bir şekilde karşı koyabilmek için gizli izleme ve gözetim yöntemleri uygulayabilmelidir. Bu nedenle bazı mevzuatın istisnai durumlarda bu imkanı sağlaması demokratik bir toplumun gereği olarak milli güvenlik ve suçluluğun önlenmesi bakımından zaruri sayılabilir. Federal Almanya'da Niedersachsen Kriminoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Christian Pfeiffer'in anlattıkları çok ilginç. Şöyle diyor Sayın Pfeiffer: Hukuk Devleti'nde Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele 1996 sayfa 364 ve devamı. Bizde eksik olan bir hususu bir örnekle açıklamak istiyorum. New York'taki dostlarımın daveti üzerine uzun bir süre New York Force Against Organized Crime'da organize suçlara karşı güç teşkilatı bulundum. Buradaki dostum olan bu teşkilatın lideri, ABD'de organize suça karşı ne şekilde mücadele ettiklerine dair cömert bir şekilde bilgilendirdi. Burada bir şey açıklığa kavuştu. Amerikan polisinin Alman polisine karşı önemli bir avantajı vardır. Belirli sınırlar içinde dava ikamesi, muhtariyeti sistemi uygulanabiliyor. Bunu size bir örnekle açıklamak istiyorum. New York'taki bir lokanta sahibi koruma parası için şantaja uğramaktadır. Her hafta belirli bir para meblağını Amerikan mafyasına ödemek zorunda bırakılmıştır. Almanya'da mahkeme salonunda tanık olarak bulunması ve ailesini tehlikeye atacağı için polise gitmeye cesaret edemez. Hamburg'daki örneği hatırlayacaksınız. ABD'de bunu neden yapabiliyor? Çünkü Amerikan polis memuru kendisine şunu söyleyecektir: Verdiğiniz bilgileri gizlilik içinde kullanacağımı size garanti edebilirim. Yasa bana bu olanağı tanımaktadır. Ben sadece bu faili takip etmekle görevliyim. Bunu da bugünden itibaren yapacağım. Sizin bana verdiğiniz bilgiler temelinde bu kişinin tüm gün boyunca gözetlenmesini sağlayacağım. Bu kişinin bir örgüt adına para tahsilatında bulunan bir kişi olmasının teyit olmasından sonra arabasına bir mikrofon yerleştireceğiz. Belki de evine de bir mikrofon yerleştireceğiz. Kendisine gizli araştırmacılar vasıtasıyla yaklaşmayı deneyeceğiz. Aylar boyunca bu kişinin her adımını, arkasındaki adamları, talimat verenini ortaya çıkarana kadar takip edeceğiz. Çünkü bu kişi genelde sadece bir cephe askeridir. Bir örgüt adına görevi en ön cephede yerine getirmek için parayı tahsil etmek ve şantajları ifade etmek için faaliyet gösteren bir kişidir. Biz ise arkasındaki adamlarla ilgilenmekteyiz. Yani bilgiyi aldığımız andan itibaren ceza takibatı yürütüyoruz. Ancak bilgileri aldığımız, bizi harekete geçiren tanığı rahat bırakıyoruz. Bu kişi mahkeme önünde ifade vermeyecektir. İleride bir ceza davası ikame edilmiş olacak. Ancak bu dava bilgileri edindiğimiz günden itibaren elde edilen polis deneyimlerine dayandırılacaktır. Diğer dikkatimi çeken bir husus da ABD'deki özel polisin organize suçlara karşı sahip olduğu mükemmel donanım oldu. Sordum, siyasetçiler tarafından bu husus bu kadar ciddiye mi alınıyor? Yani en son tekniklere, hızlı arabalara ve muhteşem binalara sahip olmanız... Hayır dediler, biz kendi kendimizi finanse ediyoruz. Sordum nasıl? Oldukça Amerikalı sayılabilecek bir yöntemle ABD'de ispatlama yükümlülüğünün tersine döndürülmesi esası biliniyor. Eğer organize suçlar söz konusuysa, yani bir mafya patronunu yakalıyorsanız ve bu kişinin bankada 5 milyon doları, bir gemisi ve çok sayıda evi varsa, bu serveti yasal paralarla edindiğini onun ispatlaması gerekmektedir. Paranın nereden geldiğini kanıtlayamazsa veya miras olarak intikal etmemişse, paranın tamamı devlete geçer. Ve para kime gider? Bu kişiyi yakalayan polis makamına. Bu nedenle bu kadar iyi bir donanıma sahipler. En azından New York eyaletindeki uygulama bu yöndedir. Polis ödüllendiriliyor. Araştırmadaki başarıları için, tabii ki aşırı olarak değil, adam milyarder ise paranın tamamı onlara gitmiyor. Ancak mantıklı bir boyutta devletin ispat yükünün tersine çevrilmesiyle elde ettiği gelirlerse ortak oluyorlar. Bu da şu anda Almanya'da teklif edilmektedir. Tabii ki çok problemli bir yöntemle. Muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti henüz tutukladığımız bir kişinin tüm servetine el konulması teklifini getirdi. Ve bu kişinin de bunun üzerine soruşturma amaçlı tutukluyken paranın kendisine ait olup olmadığını, yasal yoldan kazanılıp kazanılmadığını kanıtlayacaktır. Bu benim için biraz ileriye gitmektedir. Tutuklanan bir kişi henüz mahkum edilmemiştir. İnsan Hakları Konvansiyonu'nun 6. maddesindeki suçsuzluk varsayımı, bana göre her ilgili kişiyi kesinleşmiş bir mahkumiyet alana kadar korumaktadır. Yapabileceğimiz tek şey bu kişinin tutuklu olduğu süre içinde servetine el koymamız ve mahkum olmasını beklemektir. Ondan sonra olaya el koyabiliriz ve şimdi bu parayı nereden temin ettiğini ispatla bakalım diyebiliriz. Ancak en erken bu aşamada ve daha önce değil. Amerikalılarla Almanların bu önerilerini tartıştım. Dediler ki, bunu asla sosyal demokratlarınızın teklif ettikleri şekilde yapmamanız gerekir. Çünkü bu durumda başınıza tazminat davaları belasını sararsınız. Çünkü birçok durumda söz konusu kişinin fail olmasından emin olmamıza rağmen istediğimiz kararı alamamaktayız. Bu arada tüm servetine el koyarsak bize karşı dava açabilir ve tekrar geri isteyebilir. Artı kaybettiği karları da isteyebilir. Bu da devlet için pahalıya mal olacak bir iştir ve bu nedenle bu kadar hızlı hareket etmememizi tavsiye ettiler. K. 1970'te Quebec FLN terörist örgütünün saldırısıyla karşı karşıya kalan Kanada Başbakanı, kamu düzeninin korunmasını insan haklarının önüne almakta tereddüt etmemiştir. 5 Aralık 1977 tarihli Newsweek dergisi. L. İngiltere'de 1989 tarihli terörizmi önleme kanunu, daha önceki ayrı başlıklı 1974, 1976 ve 1984 tarihli kanunların yeni bir şeklidir. Kanun terör örgütleri sınır dışı etme, terörizme mali yardımda bulunma ve bu konulara ilişkin yakalama, tutuklama ve yargılama yetkilerini düzenlemektedir. Kanunda İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA ve İrlanda Milli Kurtuluş Ordusu terör örgütleri olarak ilan edilmiştir. Ancak İçişleri Bakanı parlamentonun onayı ile İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki terör olayları ile ilgili başka örgütleri de bu listeye dahil edebilir. Kanunda terörizm, siyasi amaçlı şiddet kullanmak ve toplumun tümü veya bir kısmı üzerinde korku yaratmak olarak tanımlanmıştır. Kanunda terör örgütlerine üyelik, örgütleri desteklemek, örgüt adına toplantılar düzenlemek, yardım toplamak ve örgüt üyeliğinin sembolü olan giysileri giymek ceza tehdidi altında yasaklanmıştır. Kanunun ikinci bölümünde İçişleri Bakanlığı'na İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki terör olayları ile ilgisi olduğundan şüphelenilen kişilerin İngiltere'ye girmesini yasaklamak veya ülkede yaşayanları sınır dışı etmek yetkisi tanınmıştır. Buna göre İngiltere'de 3 yıldan az bir süre yaşamış olan bir İngiliz vatandaşının Kuzey İrlanda'ya girmesi men edilebilir. Aynı şekilde Kuzey İrlanda'da Ulster şehrinde yerleşik bir İngiliz vatandaşının İngiltere'nin diğer bölgelerine girmesi yasaklanabilir. Bu yasak İngiliz vatandaşı olmayan yabancılar hakkında da geçerlidir. Bunlar genelde sınırda herhangi bir denetime tabi tutulmayan İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları olup İngiltere'ye girmeleri engellenebilir veya girenler sınır dışı edilebilir. M. Bu bağlamda en tehlikeli hükümler 1988 tarihli Kuzey İrlanda Suç Delili Kanunu'nda yer almaktadır. Buna göre bir ceza davasında mahkeme sanığın tutum ve davranışlarından sonuç çıkararak kendisini mahkum edebilir. Bu bağlamda sanığın polisteki sorgusu ve mahkemede yargılanması sırasında ifade vermekten kaçınması, kimliği ve sahip olduğu eşya konusundaki bilgileri gizlemesi mahkumiyetine yeterli bir suç sayılmıştır. Civil Liberties, Cases and Materials, London, 1991, sayfa 261. N. Alman Ceza Kanunu terörle mücadele açısından zaten etkili hükümler ihtiva etmektedir. Örneğin kanunun demokratik hukuk devletini tehlikeye atma başlığı altındaki 84 ve onu izleyen maddelerinde, anayasaya aykırı örgütlerin veya yerlerine kurulan ikame örgütlerin bayrak, flama veya mensuplarının üniformasını taşımak ya da slogan veya selam tarzını taklit etmek suç sayılmıştır. O. İspanya'nın 26 Aralık 1984 tarih ve 9 Taksim 84 sayılı terör kanunu, silahlı grupların ve terörist unsurların eylemlerine karşı anayasanın 55. maddesinin geliştirilmesi gibi çok uzun bir başlık taşımaktadır. İspanya Anayasası'nda silahlı gruplar ve teröristlerle mücadele amacıyla kişi özgürlüğü ve özel hayat ve aile hayatının korunmasına ilişkin hükümlerin askıya alınabileceği öngörülmüştür. Adından da anlaşılacağı gibi söz konusu kanun, bu hükümlerin nasıl uygulanacağını belirlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kanunun 16. maddesinde polise, 1. maddede öngörülen suçlardan birisini işlediği şüphesiyle herhangi bir kişiyi mahkeme kararı olmaksızın yakalama ve 72 saat gözaltında bulundurma yetkisi tanınmıştır. Polis yakalanan kişinin gözaltında bulunduğu sürece herhangi bir kimse ile görüşme ve haberleşmesini de yasaklama yetkisine sahiptir. Aynı şekilde kanunun 16. maddesinde güvenlik güçlerinin kanun kapsamına giren suçların kovuşturulması çerçevesinde mahkeme kararı olmadan arama yapabileceği öngörülmüştür. Kanunun 11. maddesine göre terör eylemlerine ilişkin suçların yargılaması merkezi olarak Madrid'de bu amaçla kurulmuş özel yetkili bir mahkemede yapılmaktadır. İspanya konuya ilişkin mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişebileceği endişesiyle komisyon ve mahkemenin yetkisini kabul ederken aşağıdaki beyanda bulunmuştur. İspanya hükümeti sözleşmenin 15 ve 17. maddeleri hükümlerini anayasanın 55 ve 116. maddelerinde belirtilen önlemlerin alınmasına imkan verdiği şekilde yorumladığını beyan eder. Doçent Doktor Şeref Ünal, Milletler Arası Hukuk Açısından Güneydoğu Sorunu ve Terörle Mücadele, sayfa 65. P. Terör olgusuyla karşılaşan İngiltere daha ileri gitmiş, salahiyetli bir mahkeme kararı olmadan kimsenin tutuklanmayacağı, tutuklanan bir kişiye tutuklanmasını icap ettiren sebepler ve kendisine vaki isnatların en kısa zamanda ve anladığı bir dille bildirilir şeklindeki imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi hükümlerini idari tutuklamalar yaparak ve tutuklama nedenlerini sanık ve yakınlarına bildirmeyerek birçok kez ihlal etmekten çekinmemiştir. Konu Brannigan ve McBride davasıyla 28 Mayıs 1993 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmüştür. Divan kararı şöyledir. Divan, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de terörist şiddetin sonuçları ve yaygınlığının ulusun varlığını tehdit eden boyutta olduğunu kabul etmiştir. Alınan önlemlerin değerlendirilmesine gelince, Divan 1974'ten itibaren İngiliz hükümetinin terörizmle mücadele etmek için idari yakalama ve tutuklama yetkisine ihtiyaç duyduğunu görmüştür. Brogan kararı İngiliz hükümetini bir tercih karşısında bırakmıştı. Ya tutuklama kararı aleyhine yargıç önüne çıkarılma usulü uygulanacaktı ya da bu konuya ilişkin askıya alma bildiriminde bulunacaktı. İngiliz hükümeti sonuncuyu seçti. Denetimin en duyarlı konusu tutuklamanın yargıç kararı olmadan uzatılması yetkisiydi. İngiliz hükümetine göre tutuklama nedenlerinin şüpheliler ve avukatlarından gizli tutulması terörle mücadelenin en önemli koşuluydu. Öte yandan tutuklama kararının yargıcı aldırılması, onu teröristlerin hedefi haline getirecek ya da halkın eleştirisiyle karşı karşıya bırakacaktı. İngiliz hükümeti Kuzey İrlanda'da sayıları az olan yargıçların halkın güvenini kaybetmesi veya hedef olmasını yargı bağımsızlığına aykırı saymaktaydı. Divan kendisini hükümet yerine koyamayacağını, olağanüstü hal gerekleriyle bireysel hakları bağdaştırmak ya da dengede tutmak işinin öncelikle iç hukuk otoritelerine düştüğünü belirtmekle yetinmiştir. Karar için bakınız Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, Terör ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Merkezi Dergisi 1995, Kasım sayısı, sayfa 18-28. İnsan Hakları Mahkemesi'nin ülkemize karşı tarafsız davrandığını iddia eden hukukçularımıza soruyorum. Daha geniş boyutta terör eylemlerine muhatap olan Türkiye'de idari makamlarca tutuklamalar yapılıp, tutuklama nedenleri sanık ve yakınlarına bildirilmeseydi aleyhimize karar verilmez miydi? Yine İngiltere İnsan Hakları Mahkemesi'nce tazminat ödemeye mahkum edilmesine ve bu tazminatı ödemesine rağmen SAS komandolarının idari makamlardan emir aldığında adam öldürmek dahil her türlü eylemi yapabileceği ve bu eylemlerinden sorumlu tutulamayacağına ilişkin iç hukuk düzenindeki yasa maddelerini kaldırmamıştır. İngiliz hakimleri iç hukuk düzenindeki insan hakları sözleşmeleriyle bağdaşmayan bu yasa maddelerine dayanarak SAS komandolarını beraat ettirmeye devam ettirmektedirler. McCann ve diğerleri davasında komisyon İRA mensubu oldukları tespit edilerek takibi alınan 3 Kuzey İrlanda ve aynı zamanda İngiliz vatandaşının İngiliz SAS komandoları özel hava servisi tarafından Cebeli Tarık'ta vurularak öldürülmeleri ve sanıkların İngiliz mahkemelerince beraat ettirilmeleri olayını incelemiştir. Olay sonrası ölenlerin yakınları güvenlik güçlerinin yargısız infaz yaptıklarından yakınmışlardır. Komisyon güvenlik güçlerinin görevlerini yaptıklarına, işaretle sözleşmenin yaşama hakkına ilişkin 2. maddesinin ihlal edilmediği sonucuna varmışsa da, davanın daha sonra intikal ettirildiği mahkeme sözleşmenin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Terör suçu sanıklarına İngiltere güvenlik kuvvetlerince yapılan uygulamalar, çağdaş bir hukukçunun içine sindirebileceği nitelikte değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Kuzey İrlanda hükümetinin İngiltere aleyhine açtığı ve aşağıda içeriğini açıkladığım davada bu uygulamalar belgelenmiştir. İrlanda-İngiltere davası 19 Ocak 1978. Kuzey İrlanda'daki olaylar nedeniyle Kuzey İrlanda hükümeti 9 Ağustos 1971 tarihinde yönetime yargıç kararı aranması koşulunu kaldırarak tutuklama, gözaltına alma ve bir yerde zorunlu olarak tutma yetkileri tanıdı. 30 Mart 1972 tarihinde ise İngiltere otoriteleri yerel yönetimlerin yetkilerini devraldı. Resmi açıklamalarda bu önlemlerin askeri amaçlı gizli bir örgüt olan İrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA mensuplarını hedef aldığı belirtildi. Bu arada Taç yanlısı Loyalistes şiddet olayına karıştığından kuşkulanılan kişilere karşı da bu önlemlerin uygulandığı görüldü. 16 Aralık 1971 tarihinde İrlanda hükümeti Birleşik Krallığın Kuzey İrlanda'da AİHS'nin pek çok kuralını, bu arada işkence ve kötü uygulama yasağını ihlal ettiği yolunda şikayette bulundu. Komisyon ve divanın bu konuda verdiği kararlar AİHS açısından kavrama getirtilen bazı önemli açıklamalar niteliğindedir. Komisyon örnek olarak seçtiği olayları inceleyerek vardığı sonuçlarda itiraf ve kanıt sağlamak amacıyla sistemli bir biçimde ve bir arada yapılan 5 kötü uygulamanın AİHS'nin 3. maddesiyle yasaklanan işkence ve kötü uygulamalar kapsamına girdiğini kabul etti. 5 teknik deyimiyle adlandırılan bu kötü uygulamalar, sorguya çekilen kişilerin çözülmelerini sağlamak amacına yönelik, yön bulma ve duyularını yitirmelerine yol açan ileri tekniklerden oluşmaktadır. Bu uygulamalar, özetle ilgilinin başına örtü geçirilmesi, şiddetli ve sürekli gürültüye maruz bırakılması, uykudan mahrum edilmesi, yiyecek kısıtlaması ve dar bir yerde duvara karşı ayakta durmaya zorlamaktır. Komisyon kararının bu uygulamaları AİHS'nin 3. maddesi kapsamında görmesi olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte bunlardan yalnızca birinin tek başına uygulanmasının işkencenin varlığını kabule yeterli sayılmaması, işkence veya kötü uygulama sayılması için tümünün bir arada ve sürekli olarak yapılmasını araması olumsuzdur. Başka bir deyişle işkence kavramının alanını daraltmaktadır. Divanın kararı da bir başka açıdan olumsuz niteliktedir. Divan komisyonun aksine söz konusu uygulamaların kötü muamele sayılmalarına karşın işkence kapsamında olmadığına karar vermiştir. Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, işkencenin insanlık dışı aşağılayıcı, zalimce davranışların ve cezaların önlenmesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Yıllığı, 1988-1989 sayfa 23. Temel hak ve özgürlüklerin yasalar ile kısıtlanmasının veya zaman zaman ortadan kaldırılmasının gerekçesini Alman yasal sistemi şu şekilde izah etmektedir. Terör ile mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler yapılırken, öncelikle bu mücadelenin gerçek ihtiyaçları doğru tespit edilmeye çalışılmış ve bu ihtiyaçlar ve terörle mücadelede hedefe ulaşmayı sağlayıcı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu yapılırken elbette kişilerin bir takım anayasal hak ve özgürlükleri kısıtlanmış veya bazı hallerde tamamıyla askıya alınmıştır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 284.